Ayrım 39, Otel Arthur Hailey, sayfa 360, 16. bölüm. Akşam üstüne doğru Jaguar'ın gizlendiği ağaçların yakınlarında Ogilvy yeniden uyudu. Güneş batarken uyandı. Güneş ışınları batıdaki bir sıra tepenin üstüne vuruyordu. Gündüzün sıcaklığı tatlı bir akşam serinliğine dönüşmüştü. Ogilvy telaşla ayağa kalktı. Kısa bir süre sonra yola çıkması gerektiğini anlamıştı. Önce arabanın radyosunu dinledi. Yeni bir haber olmadığı anlaşılıyordu. Radyodan verilenler bir öncekilerin tekrarından başka şey değildi. Ogilvy memnun olmuştu. Radyoyu sert bir hareketle kapadı. Ufak ağaçlığın gerisindeki dereye dönerek uyku sersemliğinin son kalıntılarını da üstüne atmak için yüzüne ve başına su çarptı. Yemek stokundan kalanlardan acele bir şeyler yedi, sonra termosları suyla doldurarak bunları arabanın arka kanepesine biraz peynirle ekmeğin yanına koydu. Ayaküstü hazırladığı azığının bütün gece onu idare etmesi gerekiyordu. Sabah gün ışığına kadar arabayı durdurmaya niyeti yoktu. New Orleans'ın ayrılmadan önce planladığı ve bellediği yol Mississippi boyunca kuzeybatıya doğru uzanıyordu. Sonra Alabama'nın batısından geçerek Tennessee ve Kentucky'den kuzeye çıkacaktı. Louisville'den sonra çaprazlama batıya gidecek, Indianapolis'ten Indiana'ya girecek, Hammond yakınlarından Illinois'ya, oradan da Chicago'ya varacaktı. Yolculuğunun geri kalan bölümü 700 mil tutuyordu. Bu yol tek molayla alınır gibi değildi ama Ogilvy tam atana dek emniyette olacağı Indianapolis'e yaklaşacağını hesaplıyordu. Oraya vardı mı Chicago ile arasında 200 mil kalıyordu. Jaguar'ı ağaçlığın altından geri geri çıkarıp ana yola sürmeye başladığı zaman gece olmuştu bile. US 45 karayolundan kuzeye dönünce hoşnutlukla homurdandı. Mississippi'nin Columbus şehrinde Shiloh Savaşı'nda şehit düşenlerin gömülmek üzere getirildikleri yerde Ogilvy benzin almak için durdu. Şehrin dışında ufak bir benzin istasyonu seçmeye dikkat etti. Benzincide iki pompa vardı, istasyonda tek bir ampulle aydınlatılmıştı. Arabayı mümkün olduğu kadar ışıktan uzağa çekti, böylece önü gölgede kalıyordu. ''Benzincinin ne güzel gece değil mi ve uzağa mı gidiyorsunuz?'' sorularına cevap vermeyerek konuşmaktan kaçındı. Benzin ve altı çikolatanın parasını verdikten sonra yoluna devam etti. Kuzeye doğru 9 kilometre kadar yol aldıktan sonra Alabama eyalet sınırına girdi. Ardı ardına ufak kasabalardan Vernon, Sargent, Hamilton, Russellville ve Florence'dan geçti. Florence'da yol üstünde bir tuvalet yapımcısının reklamı vardı. Birkaç mil daha gittikten sonra Tennessee'ye girdi. Trafik seyrekti, üstelik Jaguar da çok iyi gidiyordu doğrusu. Araba sürme koşulları çok iyiydi. Hem karanlık çöktükten sonra da dolunay çıkmıştı. Herhangi bir polis hareketi belirtisi yoktu. Ogilvy memnun olmuş, rahatlamıştı. Nashville'den 50 mil güneyde Tennessee'nin Columbia şehrinde US 31 karayoluna döndü. Şimdi trafik fazlalaşmıştı. Koca koca trailerler güneye Birmingham'a, kuzeye sanayi merkezi Orta Batı'ya gidiyorlardı. Farları gözleri kamaştıran zincirler gibi geceyi delip geçiyordu. Arada hususi arabalar da vardı. Birkaçı kamyon şoförlerinin bile göze alamayacağı tehlikeleri göze alıyor, trailerleri solluyordu. Arada bir Ogilvy'de yavaş giden bir trailer'i sollamak için öne fırlıyor ama yolun iki yanında hız sınırlayan işaretlere dikkat ediyordu. Hızlı gitmek ya da başka şeylere dikkati çekmek istemiyordu. Birkaç dakika sonra ardından gelen ve aşağı yukarı kendisi kadar hızlı giden bir otomobil fark etti. Ogilvy arkadan gelen arabanın ışığı gözüne daha girsin diye dikiz aynasını ayarladı. Sonra da arabanın kendisini sollaması için yavaşladı. Otomobilin sürücüsü umursamazlıkla sollamayınca gene eski hızına çıktı. Birkaç mil sonra kuzeye doğru trafiğin yavaşladığını gördü. Diğer araçların stop lambaları parlıyordu. Sola bakan Ogilvy kuzeye giden iki yolun birleştiği yerde bir far grubunun parlamakta olduğunu gördü. Görüntü tam bir yol kazasını andırıyordu. Sonra bir dönemeci alınca trafiğin yavaşlamasının gerçek nedenini anladı. Tennessee karayolu devriye arabaları iki dizi halinde yolun iki yanında durmuştu. Arabaların üstünde kırmızı ışıkları parlıyordu. Yolun ortasında da ışıklı bir engel duruyordu. Aynı anda ardından gelen araba tepesindeki ışıklı döner lambayı yaktı. Jaguar yavaşlayıp durunca eyalet askerleri ellerinde ateşe hazır silahlarla o yana koştular. Ogilvy titreye titreye kollarını havaya kaldırdı. Sert bir çavuş arabanın kapısını açtı, kollarını aşağı indireyim deme dedi. Yavaş yavaş dışarı çık, şu an tutuklandın haberin olsun. 17. Bölüm. Christine Francis sesli sesli düşündü. Haydi bakalım, gene aynı şeyi yapıyorsunuz. İki kez fincanınıza kahve kondu. Size bir emniyet duygusu veriyormuşçasına ikisinde de fincanınızı iyice kavradınız. Masanın karşı yanında oturan Albert Wells canlı bir serçeninkine benzeyen gülüşüyle kıkırdadı. Birçok insandan daha dikkatlisiniz. Kız bu gece gene pek çelimsiz görünüyor diye düşündü. 3 gün önce olduğu gibi yüzü gene sarıydı. Arada bir ciğerlerinden gelen bir öksürük adamı rahatsız ediyordu ama gene de bu neşesini kaçırmamıştı. Kristin birinin ona bakması gerek diye düşündü yeniden. St. Gregory'nin ana lokantasındaydılar. İçeri girip oturalı 1 saatten fazla olmuştu. O süre içinde yemek yiyenlerin çoğu kalkıp gitmişlerdi. Ama hala birkaç kişi kahve ya da içki istiyordu. Otel dolu olmasına rağmen lokanta bütün gece tenhaydı. Baş garson Max tedbirli hareket ederek yanlarına geldi. ''Başka bir şey ister misiniz efendim?'' Albert Wells Christine'e baktı. Kız hayır dercesine başını iki yana salladı. ''Sanmıyorum. Dilediğiniz an hesabı getirebilirsiniz.'' ''Peki efendim.'' Max başını sallayarak Christine'e baktı. Gözleri sabah yaptıkları anlaşmayı unutmadığını belirtiyordu. Baş garson gidince küçük adam sordu. ''Kahve hakkında bir şey söylemiştiniz, ona cevap vereyim. Kuzeyde maden ararken yaşamak istiyorsanız hiçbir şeyi ziyaretmemeniz gerekir. Hatta elinizdeki fincanın sıcaklığını bile.'' Bu da bende o zamandan kalma bir alışkanlıktır. Unutabilirim aslında. Ama arada bir bu gibi şeyleri hatırlamak akıllıca iştir gibime geliyor. O zamanlar hayatınız çok mu iyiydi, yoksa hayatınız şimdi daha mı iyi? Adam düşündü. İkisinin de yeri ayrı. Bana madenci olduğunuzu söylemiştiniz ama maden araştırıcılığı yaptığınızdan bahsetmemiştiniz dedi Kristin. Çoğu kere ikisi de birbirinin aynıdır. Özellikle kuzeybatı topraklarında, Kanada'da olursanız Kristin. Tundra'yla baş başa kalınca araziyi kazıklarla çevirip üzerinde hak iddia etmekten devamlı dondan yanmaya kadar her şey başınıza gelir. Bunları yapmazsanız çoğu kere başka kimseyi bulamazsınız. O tundra dediğim de kuzeyde, Kuzey Kutbu Çölü diye adlandırılır. Maden ararken hangi madenlerle daha fazla ilgilenirdiniz? Uranyum ve kobalt ama genellikle de altın. Hiç altın buldunuz mu? Adam olumlu anlamda başını salladı. Çok buldum. Büyük Esir Gölü çevresinde Yellowknife'da. Orada 1890'lardan 1945'e kadar bir altına hücum dönemi vardı. Bu arada birçok kişi de altın buldu. Ama çokluk toprak maden arama işine elverişli değildi. Kazmak için çok sertti. Kristin çok zor bir hayat olmalı dedi. Küçük adam öksürdü. Bir yudum su aldı. Sonra özür dilercesine gülümsedi. O zamanlar daha dayanıklıydım ama biraz zayıflık gösterirseniz kuzey toprakları adamı hemen öldürür. İyi döşeli lokantanın her yanına ve tavandaki kristal lambalara baktıktan sonra buraya çok uzakmış gibi geliyor insana dedi. Altın çıkarmanın ve işlemenin çok zor olduğunu söylediniz, her zaman da öyle miydi? Her zaman değil. Bazıları diğerlerinden daha talihliydiler ama onlar için bile bazen işler zordu. Ama belki de kuzey toprakları, boş topraklar insanları garipleştiriyordur da ondan. Hem bedenen hem de kişilik yönünden güçlü olduğunu sandığınız adamlar en zayıfları çıkıverir bakarsınız. Hayatın boyunca güvendiğiniz adamların güvenilmez oluverdiğini görürsünüz. Ama bunun tersi de var. Bir keresinde hatırlarım. Baş garson ufak bir tepsi içinde hesabı getirince adam sustu. Genç kız devam etsinize dedi. Uzun bir hikayedir bu Kristin. Hesabı çevirerek inceledi. Kristin dinlemek isterim dedi. Sözlerinde gerçekten de içten de, zaman geçtikçe bu kendi halindeki adamı daha çok seviyorum diye düşündü. Adam başını kaldırdı, eğlenceli bir şey görmüş gibi gözlerinin içi gülüyordu. Salonun öbür ucundaki baş garsona, sonra da gene Christine'e baktı, birden kalemini çıkararak hesabı imzaladı. Küçük adam öyküsünü anlatmaya başladı. Yellowknife'da altına hücumun başlangıcında 1936'lardaydı. Ben Büyük Esir Gölü kıyısında maden arıyordum. O zamanlar bir de ortağım vardı, adı Jaime Eckstein'dı. Jaime Ohio'luydu. Elbise ticareti, kullanılmış araba satıcılığı, daha bir sürü iş yapmıştı sanıyorum. Küstah bir adamdı. Aynı zamanda da çok çenesi düşüktü. Ama insanlara kendini sevdirmek gibi garip bir yana da sahipti. Sanırım siz buna çekicilik diyeceksiniz. Yellowknife'a geldiğinde biraz parası vardı. Bense tırıldım. İkimiz için maden ocağı açacak kadar malzeme aldı. Bunun parasını kazanca geçtiğimiz zaman ödeyecektik. Albert Wells düşünceli düşünceli bir yudum su daha içti. Jaime kar pabucu görmemişti. Devamlı dondan hiç haberi yoktu. Şistle kuvartsı birbirinden ayırt edemezdi. Ama başlangıçtan beri iyi anlaşmaya başlamıştık. Sonra da işi başardık. Bir ya da iki ay arazide kalmıştık. Oralarda zaman kavramı yitirilir. Sonra bir gün Yellowknife nehri ağzında kıyıya oturarak sigaralarımızı sarmaya başladık. Maden arayıcılarının yaptıkları gibi orada otururken yanımdaki kayadan bir parça kopararak cebime attım. Daha sonra gölün kıyısına ulaşınca kayayı demir tavaya atarak maden olup olmadığına baktım. Ham altın bulunca ne hale geldiğimi bilemezsin. Kristin, bu gerçekten dünyanın en heyecanlı şeyi olmalı dedi. Belki de insanı daha fazla heyecanlandıran başka şeyler vardır ama bana rastlamadı. Neyse, kaya parçasını kopardığım yere dönüp orasını yosunla kapadık. İki gün sonra gidince toprağın çevresine kazık çakıldığını gördük. Bu birinin oraya el koyduğu ve hükümetten de mülkiyet talep edeceği anlamına geliyordu. İkimizin de yediği en berbat darbe olduğunu söyleyebilirim bunun. Torontolu bir maden arayıcısının yaptığını öğrendik. Bir yıl önce oraya gitmiş, sonra doğuya geçmişti. Elinde ne olduğundan haberi yoktu kuşkusuz. Sınır yasalarına göre işlerini takip etmemesi halinde bir yıl sonra o toprak üstündeki hakkını kaybederdi. Bu ne kadar zaman önceydi peki? Haziranda altını bulmuştuk. İşler olduğu gibi kalsa toprak Eylül'ün son günü bizim olacaktı. Susup bekleyemez miydiniz peki? Bunu yapmaya çalıştık ama kolay değildi ki. Önce bulduğumuz yer bir altın damarının devamıydı. Sonra aynı topraklar üstünde bizim gibi çalışan yığınla maden arayıcısı vardı. Hem sonra Jaime ve ben tırıl kalmıştık. Üstelik yiyecek tek lokmamız da yoktu. Albert Wells yanlarından geçmekte olan bir garsona işaret etti. Galiba biraz daha kahve içeceğim. Christine sordu, siz ister misiniz? Genç kız başını salladı. Hayır, teşekkür ederim. Susmayın, gerisini dinlemek istiyorum. Kahramanlık destanına benzeyen, insanların serüven gözüyle baktıkları böyle bir olayın Montreal'den gelen ve kendi halinde bir insan olduğu anlaşılan şu küçük adamın başından geçmesi aklın alacağı gibi değil diye düşündü Christine. Sonraki iki ay herhangi iki adamın yaşadığı iki aydan sanırım çok daha uzundu bizim için. Belki aynı zamanda en zorlusuydu da, ama gene de balık tutarak bazı otları yiyerek yaşıyorduk. Sonuna doğru kürdandan daha ince olmuştum. Üstelik skorbit hastalığından bacaklarım kapkara kesilmişti. Sonra o aralar bronşite yakalandım, flebit oldum. Jaime'nin durumu benden iyi değildi ama hiç halinden yakınmıyordu. Bu nedenle ondan daha fazla hoşlanmaya başladım. Kahve gelmişti. Christine adamın konuşmaya yeniden başlaması için bekledi. Derken Eylül ayının son günü geldi çattı. Yellowknife'da duyduğumuza göre ilk hak iddiası kaybolursa başkaları toprağa sahip çıkmaya kalkarlardı. Onun için biz gece yarısı olunca hemen sonra elimizdeki kazıkları yerlerine yerleştirdik. Çok iyi hatırlarım, kapkara bir geceydi, tipi halinde kar yağıyordu. Üstelik sert bir fırtına da vardı. Daha önce yaptığı gibi Wells'in elleri kahve fincanını sıkı sıkı kavradı. Hatırladıklarım bu kadar. Çünkü gerisine doğa hakim oldu. Sonra açıkça hatırladığım tek şey Edmonton'da bir hastanede gözlerimi açtığımdı. Hastane kazıkları çaktığımız yerden belki 1000 mil ötedeydi. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Jaime beni oralardan çıkarmıştı. Ama bu işi nasıl yaptığını anlayamamıştım. Sonra da çevrede bir yere inen uçağın pilotu beni güneye götürmüştü. Hastanede ve yolda birçok kere beni öldü sanmışlar ama ölmedim. Olan biteni öğrendiğim zaman da keşke ölseydim diye düşündüm. Sustu, kahvesini içti. Kristin sordu, talebiniz kanunlara uygun değil miydi? İşin oyunu sağlamdı canım, asıl berbat yanı çıban başı olan hay mıydı? Serçe gagasına benzeyen burdunu düşünceli düşünceli okuyan Albert Wells devam etti. Belki hikayeyi biraz daha geriye götürmem gerekecek. Kuzeyde bulunduğumuz sıralar ikimiz de birer satış bordrosu imzalamıştık. Kağıtta kendimize ait olan yarı hisseyi birbirimize devrettiğimizi bildiriyorduk. Bunu neden yapıyordunuz ama? Bu Hayme'nin fikriydi. Birimizden birinin ölmesi ihtimaline karşı düşünülmüştü. Böyle bir şey olduğu takdirde hayatta kalan kağıdı göstererek hissenin öbür yarısını da kendisinin olduğunu bildirecek, diğerini yırtıp atacaktı. Hayme bunun bir sürü işlemden bizi kurtaracağını söylüyordu. O zamanlar bana mantıklı görünmüştü. Aramızda yaptığımız anlaşmaya göre ikimiz de hayatta kalırsak iki kağıdı da yırtacaktık. Kristin adamın sözünü kesti. Demek siz hastanedeyken... Jaime iki kağıdı dağılmış ve kendisine arazinin sahibi göstermişti. Ben olaylarla ilgilenmeye başladığım zaman Jaime arazinin tek sahibi görünüyor, gereken makine ve işçilerle madencilik yapıyordu. Maden tasfiye şirketlerinin birinden 250 bin dolarlık satış teklifi almıştı. Üstelik almak isteyen bir sürü adam vardı ortada. ''Yapacağınız bir şey yok muydu peki?'' Küçük adam başını salladı. ''İşe girişmeden önce hapı yuttuğumu sanıyordum. Her neyse hastaneden çıkar çıkmaz kuzeye gidecek kadar borç para buldum.'' Albert Bess susarak salonun karşı tarafındaki birine el salladı. Kristin başını kaldırınca Peter McDermott'u masalarına yaklaşmakta olduğunu gördü. Yemekten sonra yanlarına gelmesi için yaptığı teklifi hatırlayıp hatırlamadığını merak etti. Peter'ı görmek Kristin'e tatlı bir heyecan vermişti. O ara genç adamın çok üzgün olduğunu hissetti. Albert Wells, Peter'ı sıcaklıkla karşıladı. Bir garson da aceleyle bir iskemle getirdi. Peter iskemleye çökercesine oturdu. ''Biraz geciktim galiba. Birkaç şey oldu da.'' Söylediği sözlerde olayları olduklarından çok daha hafif gösteren bir ifade olduğunu biliyordu. Kristin daha sonra Peter'la baş başa konuşabilecekleri bir fırsat yakalamayı umarak ''Mr. Wells bana harika bir hikaye anlatıyordu, sonunu dinlemem gerek.'' dedi. Peter garsonun getirdiği kahveden bir yudum aldı. ''Hikayenize devam edin Mr. Wells. Filmi yarıdan sonra seyretmek gibi bir şeye benzeyecek ama olsun, başını sonra da öğrenirim.'' Küçük adam güldü, yamru yumru kabuklaşmış ellerine bakıyordu. ''Fazla anlatacak bir şey yok ama söyleyeceklerimin çoğu da bir ters dönüşe benzer. Kuzeye gidip Yellowknife'da otel adını verdikleri bir yerde Jaime'yi buldum. Dilimin döndüğü kadar ona küfrettim. Küfrettiğim sürece suratından sırıtışı eksik olmadı. Bu beni daha çok delirtiyordu. Onu oracıkta öldürebilirdim ama yapamazdım. Beni iyi tanıyor ve böyle bir şey yapamayacağımı biliyordu.'' ''Kristin tiksinti verici bir adam olmalıydı.'' dedi. ''O zamanlar ben de öyle düşünüyordum. Oysa ben biraz yatışınca Jaime kendisiyle gelmemi söyledi. Bir avukata gittik, kağıtlar ve her şey hazırdı. Jaime bana yarı hissemi veriyordu. Üstelik çok da dürüst davranıyordu bunda. Hatta gerektiğinden fazla dürüst. Çünkü o kadar ay ben hastanedeyken Jaime çalışmış, fakat kendisi için hiçbir şey almamıştı madenden.'' Kristin şaşkınlıkla başını salladı. ''Ama neden? Böyle yaptı, anlayamıyorum.'' Jaime bunu da anlattı. İşin başından beri kanunlara uygun iş görmek gerektiğini biliyordu. Kağıtlar imzalanacaktı falan filan. Sonra özellikle araziyi satmazsak kanunun gerektirdiği bir takım işler yapılması gerekiyor. Ama Jaime benim orayı satmayıp işletmek istediğimi biliyordu. Makineler için bankadan kredi almış ve işçi ücretlerini vermişti. Ben hastanede yattığım sıra ölü ya da sağ olup olmadığımı bilmediğinden bunlardan hiçbirini yapamamıştı. Böylece Jaime benim satış bordromu kullanmış ve çalışmaya devam etmişti. Her zaman hissemi geri vermeyi düşünmüştü. Sadece pek mektup yazmaktan hoşlanmıyordu ve bana bunu hiç duyurmamıştı. Oysa işler başından beri kanunlara uygun yürütülmüştü. Ölseydi benimkinin yanı sıra onun da hissesini alacaktın. Peter McDermott ve Kristin masanın karşısından adamın yüzüne bakıyorlardı. Albert West devam etti. Daha sonra ben de aynı şeyi yaparak ödürsem hissemin Jaime'ye kalması için bir vasiyetname düzenledim. Bu tek maden için aynı anlaşma ve düzenlemeleri yapmıştık. Ta Jaime 5 yıl önce ölene kadar. Sanırım Jaime bana bir şey öğretti. Birine inandığın zaman onun hakkındaki fikrini değiştirmekte acele etme. Peter McDermott sordu. Peki madene ne oldu? Bize yapılan satış tekliflerini geri çevirdik. Sonunda da haklı olduğumuzu anladık. Jaime madeni uzun yıllar yönetti. Hala kuzeyin en iyi madenlerinden biri olarak çalışıyor. Arada bir eski günleri hatırlamak için madene göz atmaya giderim. Kristin'in dili tutulmuştu sanki. Ağzı açık adama sordu. Sizin bir altın madeniniz var demek. Albert West neşeyle başını olumlu anlamda salladı. Tamam ama şimdi bunun yanı sıra birkaç şey daha var. Peter McDermott sordu. Merakımı hoş görürsünüz umarım ama diğer şeyler nedir? Hepsinden emin değilim. Küçük adam iskemlesinde utana sıkıla kımıldadı. Birkaç gazete, bazı gemiler, bir sigorta şirketi, binalar ve diğer ufak tefek şeyler var. Geçen yıl besin maddeleri üreten bir şirketi satın aldım. Yeni şeyleri seviyorum, beni ilgilendiriyor bunlar. Peter evet dedi, öyle olduğunu sanırım. Albert West bunun üzerine şeytanca gülümsedi. Size yarın söylemek istediğim bir şey vardı ama şimdi de söylesem fark etmez nasılsa. Bu oteli satın aldım. 39. ayrımın sonu. Sayfa 369.